Ayrım 61.
Sayfa 628. Yalnız düğünlerinden 5 gün kadar önce Darya Alekseyevna'nın evinden haber gelmiş, Nastasya Filipovna fenalık geçirdiği için onu acele oraya çağırmışlardı. Mışkin onu neredeyse cinnet halinde buldu. Titreyerek çığlıklar atıyor, Rogojin'in bahçelerinde bu evde saklandığını, onu şimdi gördüğünü, gece gelip onu öldüreceğini haykırıyordu. Bütün gün yatıştırılamadı. Aynı akşam İpolit'i yoklamaya giden prens, bazı işleri için Petersburg'a gidip dönen yüzbaşınınkinden, Rogojin'in bugün Petersburg'daki evine uğradığını, Pavlovsk'tan haber sorduğunu öğrendi. Rogojin'in uğradığı saat aşağı yukarı Nastasya Filipovna'nın onu bahçede gördüğü zamana uyuyordu. Böylece sorunun bir hayal görmeden ibaret olduğu ortaya çıkıyordu. Nastasya Filipovna ayrıntıları öğrenmek için yüzbaşınınkine gitti. İçi rahatlamış olarak döndü. Evlenme arifesinde Nastasya Filipovna'nın heyecanı son haddini bulmuştu. Petersburg'daki terziden gelen gelinlikleriyle uğraşıyor, prensin iltifatlarına sevinçle karşılık veriyordu. Yalnız bir aralık düğünlerinin kentte hoş karşılanmadığını ağzından kaçırdı. Birkaç zirzop müzikli, şiirli bir yuha alayı düzenliyormuş. Çevre de bunu çok iyi karşılıyormuş. Bu yüzden başını dik tutarak hepsine tepeden bakmak, kılığıyla, güzelliğiyle göz kamaştırmak istiyormuş. Cesareti olan varsa bağırsın, ıslıklasın bakalım. Bunu düşünmekle bile Nastasya Filipovna'nın gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Açıkça söylemediği bir isteği daha vardı. Akla enin ya da gizli göndereceği birisinin kalabalık içinde kilisede bulunmasını, her şeyi görmesini istiyordu. Kafasında bu düşüncelerle saat 11'e doğru prensle vedalaştı. Ama gece yarısından önce birisi Darya Alekseyevna'nın evinden aceleyle gelerek Nastasya Filipovna'nın çok fena olduğunu, prensin hemen gelmesini istedi. Prens nişanlısını yatak odasına kapanmış, korkunç bir sinir bunalımı içinde buldu. Kapının ardından söylenenleri uzun süre duymadı. Neden sonra kapıyı açtı, içeriye yalnızca prensi aldı. Ardından kapıyı yeniden kilitleyerek prensin ayaklarına kapandı. Bunu sonraları bazı şeyleri görebilen Darya Alekseyevna anlatmıştı. Nastasya Filipovna heyecanla prensin dizlerine sarılıyor. Ne yapıyorum ben, ne yapıyorum diye haykırıyordu. Ne yapıyorum sana? Prens bir saat kadar yanında kaldı. Ne konuştuklarını bilmiyoruz. Darya Alekseyevna'nın anlattıklarına göre çıktıkları zaman ikisi de rahat, mutlu görünüyorlardı. O gece prens eve döndükten sonra bir kere daha durumunu sordurdu. Ama Nastasya Filipovna uyumuştu artık. Prens sabah erkenden Darya Alekseyevna'ya iki kere daha adam saldı. Üçüncüsü prense şu haberle döndü. Şu anda Nastasya Filipovna'nın çevresi Petersburg'dan gelmiş bir sürü terzi ve berberle çevrili. Kendisi onun gibi bir güzele yaraşacak gelinliğini düzenlemeye çalışıyor. Şu anda mücevherlerin hangisinin ne biçimde takılacağı konusu görüşülüyor. Prens iyice rahatlamıştı. Evlenmenin daha sonraki aşamalarını bilenler olayı şöyle anlatıyorlardı. Nikah töreninin saat 8'de yapılması kararlaştırılmıştı. Nastasya Filipovna 7'de hazırlığını bitirmişti. Saat 6'dan sonra Lebedev'in köşkü ve Darya Alekseyevna'nın evinin çevresinde bir seyirci kalabalığı toplanmaya, 7'de de kilise dolmaya başlamıştı. Vera Lebedev ile Kolya prens için büyük kuşku içindeydiler. Ama prensin dairesinde konuk ağırlamakla uğraştıkları için işleri başlarından aşkındı. Nikahtan sonra herhangi bir toplantı filan yapılmayacaktı. Lebedev nikah törenine katılması zorunlu olanlardan başka Fitetsinleri, Ganya'yı, boynunda Anna nişanı taşıyan doktoru, bir de Darya Alekseyevna'yı çağırmıştı. Prens bu aşağı yukarı hiç tanımadığı doktoru neden çağırdığını sorunca, Lebedev kendinden hoşnut bir tavırla, "Boynunda nişanı var, heybetli bir adam, gösteriş olsun diye çağırdım," dedi. Prens Lebedev'in düşüncesine gülmekten kendini alamadı. Fıraklı ve eldivenli kellerle Burdovski kusursuz görünüyorlardı. Yalnız keller evi çevreleyenlere düşmanca bakışları, dövüş çıkarmak isteyen bazı hareketleriyle prensi ve ona kefil olanları oldukça telaşlandırmıştı. Saat 7.30'da prens arabayla kiliseye gitti. Şunu belirtelim ki prens her şeyin yöntemince yapılmasına özen gösteriyordu. Her şey hiç sakınılmadan açıkça ve gereken biçimde yerine getiriliyordu. Sağ sola tehditli bakışlar fırlatan kellerin eşliğinde kesilmeyen fısıltılar arasında güçlükle yürüdü. Bir süre için mihrap hücresine çekildi. Keller gelini almaya gitti. Darya Alekseyevna'nın evinin önü prensinkinden 2-3 kat daha kalabalık, daha da laubaliydi. Keller merdivenden çıkarken kulağına öyle sözler geldi ki dayanamayarak topluluğa bir söylev çekmeye hazırlandı. Bereket Burdovski ile merdivenden koşarak inen Darya Alekseyevna onu yakalayıp zorla içeri götürdüler. Keller sinirli, telaşlıydı. Nastasya Filipovna kalktı. Sonradan Keller'in anlattığı gibi çarpık bir gülümsemeyle bir kere daha aynaya baktı. Yüzünün ölü gibi sarı olduğunu söyledi. İkonun önünde dindarca bir tavırla eğildi. Merdivende onu kalabalığın uğultusu, gülüşmeler, alkışlar karşıladı. Islıklar bile duyuldu. Ama bir an sonra sesler değişti. Ne kadar güzel. Onun gibilerini çok gördük. Ne ilki ne de sonu bu. Nikahta keramet vardır eşekler diye bağırışmalar duyuluyordu. Yanındakiler böyle güzel zor bulunur diye haykırıyorlardı. Ufak katiplerden biri prenses bu. Böyle bir prenses için canımı verirdim diye bağırdı. Hayatın pahasına bir gece. Nastasya Filipovna dışarıya kireç gibi bembeyaz bir yüzle çıkmıştı. Ama kalabalık kapkara gözlerinin yakan bakışlarını dayanamamış, hayranlık çığlıklarını tutamamışlardı. Faytonun kapısı açıldı. Keller geline elini uzattı. Ama Nastasya Filipovna birdenbire bir çığlık attı. Merdivenden aşağıya, kalabalığa doğru atıldı. Peşindekiler şaşkınlıktan oldukları yerde dona kaldılar. Kalabalık önünde ikiye ayrıldı. Merdivenin 5-6 adım ötesinde nereden çıktığı belli olmayan Rogojin duruyordu. Nastasya Filipovna halkın arasında onun bakışlarını hemen fark etmiş, çılgınlar gibi ona koşarak ellerine sarılmıştı. Kurtar, götür beni. Nereye istersen şimdi. Rogojin onu kucağında faytona kadar götürdü. Cüzdanından bir 100 rublelik çıkararak arabacıya uzattı. İstasyona çek. Trene yetiştirirsen bir yüzlük daha var. Kendi de Nastasya Filipovna'nın arkasından faytona atladı, kapıyı örttü. Arabacı bir an durmadan atları kamçıladı. Keller sonraları bu ani durumdan nasıl bir şaşkınlığa kapıldığını anlatıyordu. Bir saniye gecikseler kendimi toparlar, dünyada bırakmazdım diyordu. Başka bir arabaya atlayarak Burdovski ile onları izlemeye kalktılar. Ama yarı yolda vazgeçtiler. Nasıl olsa geç kaldık, zorla döndüremeyiz zaten. İyice sarsılan Burdovski de buna prens de razı olmaz dedi. Rogojin ile Nastasya Filipovna istasyona tam zamanında yetiştiler. Trene binmek üzereyken Rogojin perondan geçen eski ama koyu renk, temiz manto, başörtüsü giymiş bir kızı durdurdu. 50 rubleye mantonuzu verir misiniz diye eline parayı tutuşturdu. Kız şaşkınlıktan sorunu anlamaya vakit bulamadan mantosuyla örtüsünü alarak Nastasya Filipovna'nın üstünü örttü. Böylece Nastasya Filipovna'nın muhteşem kıyafetiyle trende herkesin dikkatini çekmesini de önlemiş oluyordu. Genç kız eski değersiz giysisini bu kadar kârla satabilmesinin nedenini sonradan anlayabildi. Olayın gürültüsü umulmadık bir hızla kiliseye ulaştı. Keller prensin yanına giderken tanımadığı bir takım insanlar yolunu kesiyor, soru yağmuruna tutuyorlardı. Gülüşenler, baş sallayanlar vardı. Hiç kimse kiliseden çıkmıyor, prensin bu haberi nasıl karşılayacağını bekliyorlardı. Prens haberi sarararak gene de sessizce karşıladı. Yavaşça, içimde bir korku vardı, gene de böyle olacağını tahmin etmiyordum, dedi. Kısa bir sessizlikten sonra, hoş, onun için bu son derece doğal, diye ekledi. Keller prensin bu düşüncesini eşsiz felsefe diye adlandırmıştı. Görenler prensin kiliseden sakin, dinç çıktığını söylüyorlardı. Eve mümkün olduğu kadar çabuk gitmek, yalnız kalmak istediği belliydi. Ama buna meydan vermediler. Prensin arkasından odaya davetlilerden bazıları, Petitsin, Gavril Ardalyonovic, bir de gitmeye hiç niyetli görünmeyen doktor daldı. Evin çevresindeki başıboş kalabalıkta dağılmamıştı. Prens Taraça'da içeri girmek isteyen memur kılıklı birkaç kişiyle Lebedev'le Keller'in mücadele ettiklerini gördü. Tartışanlara yaklaşarak sorunun ne olduğunu sordu. Lebedev'le Keller'i incelikli sözlerle uzaklaştırarak girmek isteyenlerin başında bulunan kır saçlı, tıknaz zata içeri buyurarak kendisine şeref vermesi ricasında bulundu. Tıknaz zat bozuldu. ama yürüdü. Onu mümkün olduğu kadar serbest görünmeye çalışarak 7-8 kişi izledi. Başka gönüllü çıkmadı. Halk hemen bu arsızları eleştirmeye başladı. Girenleri oturttular. Az sonra da çay geldi. Konuşmaya başladı. Her şey son derece kibar, sade yürüdüğü için şaşkınlık uyandırıyordu. Kuşkusuz konuşmayı canlandırmak, sözü gerekli konuya getirebilmek için birkaç densizce girişim oldu. Prens o kadar saygılı ve konukların onurunu gözeterek öylesine güvenli davranıyordu ki, bu gibi sorular kesildi, konuşma ciddileşti. Konuklardan biri hiç yeri değilken ne olursa olsun çiftliğini satmayacağından söz açtı. Tam tersine bekleyeceğini ve nasıl olsa başaracağını söyledi. Bazen girişim paradan daha önemli oluyor beyefendi. İş hayatında ben bu ilkeye bağlıyım diye sözünü bitirdi. Lebedev kulağına bu adamın değil çiftçiliği, kulübesi bile olmadığını fısıldamasına karşın prens kendisine söylenenlere içten hak verdi. Çaylar içilerek bir saat kadar geçti. Çaydan sonra konuklar daha fazla kalmaya çekindiler. Doktor ve kır saçlı zat prensle çok sıcak vedalaştılar. Ötekiler de ayrılırken üzülmeye değmez, belki böylesi daha hayırlı gibi sözler duyuldu. Şampanya isteyenler bile çıktı ama yaşlı konuklar gençleri susturdu. Kalabalık dağıldıktan sonra keller Lebedev'e, "Biz seninle kavga çıkarıp karakolluk olacaktık," dedi. Oysa o yeni dostlar edindi. Bunların nasıl insanları olduğunu çok iyi bilirim ben. Oldukça çakır keyif olan Lebedev iç çekerek, her zaman derim ya, bilginlerden kaçar çocuklara açılır bu adam. Ama Tanrı'nın çocuklardan yana olduğunu da gördük. Azizler uçurumun kenarından çevirdi onu. Saat 10:30'a doğru prensi yalnız bıraktılar. Başı ağrıyordu. Prensin resmi elbisesini çıkararak evlilik kılığını giymesine yardım eden Kolya herkesten sonra gitti. Birbirlerinden hararetli bir biçimde ayrıldılar. Kolya olanlardan hiç söz etmiyordu. Ertesi gün gelmeye söz vererek ayrıldı. Sonradan anlattığına göre bu ayrılışta prens ona hiçbir şey açmamış, buna göre niyetlerini ondan bile saklamıştı. Az sonra evde kimseler kalmamış gibiydi. Burdovski İpolit'e gitmiş, Kelale Lebedev kafalarını sokacak bir yer bulmuşlardı. Yalnız Vera Lebedev'e odaları biraz düzene sokmak için bir süre daha kaldı. Çıkarken prensin odasına uğradı, onu masanın önünde başı dirseklerine dayalı buldu. Yavaşça yaklaşarak omzuna dokundu. Prens şaşkınlıkla ona baktı. Bir an sanki bir şeyler hatırlamaya çalıştı ama olanlar aklına gelince birden heyecanlandı. Ertesi sabah trene yetişebilmesi için onu 7'de uyandırmasını Vera'dan rica etti. Vera söz verdi. Prens bunu kimseye söylememesi için de ona sanki yalvardı. Genç kız buna da söz verdi. Çıkmak üzereyken prens onu 3. kez durdurdu. Ellerinden sonra da alnından öperek fevkalade bir tavırla "Yarına kadar," diye mırıldandı. Vera bunları sonradan anlatmıştı. Prensin halinden kuşkuluydu ama ertesi sabah verdiği söze uyarak prens 7'de kaldırdığında onu dinç gülümser bulunca kuşkuları dağıldı. Soyunmadan yattığı halde uyuyabilmişti. Tahminine göre bugün dönebilirdi. Bu yüzden kente gittiğini ondan başkasının bilmesi de gerekmezdi. 11. Prens bir saat sonra Petersburg'a vardı. Ana kapıdan girerek saat 10'a doğru Rogojin'in zilini çaldı. Uzun zaman kapıyı açan olmadı. Neden sonra Rogojin'in ihtiyar annesinin dairesinde bir kıpırtı oldu. Kapıyı açan sevimli ihtiyar hizmetçi, "Parfen Semenoviç evde yok, kimi istiyorsunuz?" diye sordu. "Parfen Semenoviç'i, evde yoklar." Hizmetçi prensi vahşi bir merakla seyrediyordu. "Hiç olmazsa bu gece evde yatıp yatmadığını, akşam dönüşünde yalnız olup olmadığını söyleyin." Hizmetçi bakmaya devam ediyor, yanıt vermiyordu. "Dün akşam burada Nastasya Filipovna yok muydu? Kim olduğunuzu sorabilir miyim?" "Prens Lev Nikolayevic Mışkin. Çok iyi görüşürüz biz." Hizmetçi gözlerini indirdi. "Yoklar evde." "Nastasya Filipovna da yok mu?" "Bilmiyorum. Durun, biraz durun. Ne zaman gelirler acaba? Bunu da bilemem." Kapı kapandı. Prens bir saat sonra yeniden uğramaya karar verdi. Abla da bakınırken kapıcıyla karşılaştı. "Parfen Semenoviç evde mi acaba?" "Evdeler efendim." "Peki ama bana şimdi evde olmadığını söylediler." Onun dairesinden mi? Hayır, annesinin hizmetçisi söyledi. Parfen Semenovic'in kapısını açan olmadı. Belki dışarı çıkmıştır. Haber vermez ki. Her gidişte anahtarları da götürür. Bazen odaları 2-3 gün kapalı kalır. Dün evde olduğuna emin misin? Evdeydi. Bazen ana kapıdan girdiği için görmediğimiz olur ama. Nastasya Filipovna yanında mıydı? Bunu bilmiyoruz. Pek sık teşrif etmiyorlar. Gelseler herhalde bilgimiz olurdu. Prens sokağa çıkarak bir süre yaya kaldırımında dalgın dalgın dolaştı. Rogojin'in kaldığı odaların pencerelerinin hepsi kapalıydı. Annesinin pencereleri ise tam tersine hepsi açılmıştı. Berrak, sıcak bir gündü. Prens karşı kaldırıma geçti, pencerelere bakmak için yeniden durdu. Bunlar yalnız kapalı değil, perdeleri de sımsıkı örtülüydü. Prens bir an perdelerden birinin hafifçe kıpırdadığını, ardından Rogojin'in yüzünün görünüp kaybolduğunu fark eder gibi oldu. Biraz daha bekledi, gidip zili yeniden çalmaya karar verdi. Ama vazgeçerek bunu bir saat sonrasına bıraktı. Kim bilir, belki bana öyle gelmiştir diye düşündü. Nastasya Filipovna'nın eskiden İsmailovski Polk'ta oturduğu eve gitmek için acele ediyordu. 3 hafta önce prensin ricasına uyarak Pavlovsk'u terk ettikten sonra eski tanıdıklarından bir öğretmenin dul karısının saygıdeğer bir hanımın evine yerleşmişti. Dul kadın bu daireyi döşenmiş olarak kiraya veriyor, bununla geçimini sağlıyordu. Nastasya Filipovna tekrar Pavlovsk'a taşınırken bu evi bırakmamışsa Rogojin onu buraya getirip bırakmış olmalıydı. Prens araba tuttu. Araştırmasına ilk olarak buradan başlamadığına pişmandı. Kapıcının kadının Rogojin'e sık sık gelmediği hakkındaki sözlerini hatırladı. Bu Rogojin'in evinde gecelemesi olasılığını büsbütün azaltıyordu. Bu avutucu düşüncelerle oyalanmaya çalıştığı halde İsmailovski Polka yarı ölü yarı diri halde geldi. Öğretmenin ailesinin Nastasya Filipovna'yı son günlerde hiç görmediklerini söylemeleri onu son derece şaşırttı. Aile onu olağanüstü bir şeye kavuşmuşlar gibi karşılamış, 7'den 15'e kadar bir sürü kız annelerinin ardından ağızları açık prensi sarmışlardı. Onlardan sonra da solgun yüzlü teyzeleriyle gözlüklü ihtiyar nineleri çıktı. Öğretmenin ki içeri girip biraz oturması için prense o kadar yalvardı ki Mışkin onu kıramadı. Ailenin onun kim olduğunu çok iyi bildiğini hemen anladı. Hepsi düğünden sonra Pavlovsk'ta prensin yanında olması gerekli kadın hakkında bilgi almak için deli oluyordu. Ama sormaktan çekindikleri için prens olanları kısaca anlatarak meraklarını giderdi. Şaşkınlıklar, ahlar, oflar başladı. Akıllı bayanlar durumu aralarında tartışarak her şeyden önce Rogojin'e kapıyı açtırmak gerektiğine karar verdiler. Böylelikle ondan her şey açık olarak öğrenilebilirdi. Rogojin evde değilse, bu da kesinlikle öğrenilmeliydi, Nastasya Filipovna'nın Semenovski Polk'ta annesiyle oturan Alman ahbabına gitmeliydi. Belki genç kadın heyecandan gizlenmek için geceyi orada geçirmişti. Prens bitkin bir halde kadınların sonradan söyleyişiyle dehşetli sararmış bir halde kalktı. Kadınların gürültüsü arasında ona yardım etmek istediklerini, kentte nerede kaldığını öğrenmeye çalıştıklarını fark edebildi. Mışkin'e bir otelde kalmasını salık verdiler. Prens düşündü. 5 hafta önce saray nöbetine tutulduğu otelin adresini verdi, sonra yeniden Rogojin'e gitti. Bu kez ne Rogojin'in ne de ihtiyar annesinin kapısı açıldı. Prens aşağıya inerek kapıcıyı güçlükle avluda buldu. Kapıcı bir şeyle meşguldü. Ona pek bakmadan yarım ağızla yanıtlar veriyordu. Gene de Parfen Semenovic'in sabah erkenden Pavlovsk'a gittiğini, bugün dönmeyeceğini kesinlikle bildiğini söyledi. Beklerim, belki akşama doğru döner. Belki de bir hafta gelmez, belli olmaz ki. Şu halde bu gece burada yatmış olacak. Durum kuşkulu, karanlık görünüyordu. Az önce sormadan söylerken, şimdi sanki başını çeviren kapıcının bu arada bir talimat almış olması düşünülebilirdi. Prens 2 saat sonra tekrar uğramaya, gerekirse kapının önünde beklemeye karar vererek son umudu Alman kadınına gitti. Ama orada onun ne istediğini bile anlayamadılar. Bazı sözlerden güzel Alman'ın 2 hafta önce Nastasya Filipovna ile kavga ettiğini anlayabildi. Bu nedenle kadın onun hakkında hiçbir şey bilmediğini, Nastasya Filipovna dünyanın bütün prensleriyle bile evlense umurunda olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Prens aceleyle oradan çıktı. Birden aklına Nastasya Filipovna'nın geçen seferki gibi Moskova'ya gitmiş olabileceği geldi. Tabii Rogojin de peşini bırakmamıştır, izlerini bir bulabilsem diye geçirdiği içinden, sonra otelde yer ayırtması gerektiğini düşünerek Litaynaya sokağına yürüdü. Ona hemen bir oda verdiler. Garson yemek isteyip istemediğini sordu. Prens farkında olmadan istediği yanıtını verdi. Sonra da yemekle yarım saat oyalandığı için kendi kendine kızdı. Yemeği bırakıp çıkabileceği de neden sonra aklına gelebildi? Belli belirsiz düşüncelerin, duyguların etkisinde içi eziliyordu. Kendinde olmadan otelden çıktı. Nereye gideceğini kestiremediği halde yeniden Rogojin'e yollandı. Rogojin dönmemişti. Zile yanıt veren olmuyordu. Annesinin kapısına çıkanlar da Parfen Semenovic'in evde olmadığını, belki de 3 gün dönmeyeceğini haber verdiler. Prens en çok hizmetçinin onu yeniden vahşi bir merakla seyretmesi şaşırtmıştı. Bu kez kapıcıyı hiç bulamadı. Yeniden karşı kaldırıma geçti, pencereleri gözledi. Sıcağın altında yarım saat kadar dolaştı durdu. Perdelerde en ufak hareket yoktu. Prens demin de aldandığını sandı. Pencere camları o kadar uzun zaman silinmemiş, öyle donuktu ki. Birisi gerçekten bakmış olsa bile fark etmek hemen hemen imkansızdı. Bu buluşuna sevinerek gene İsmailovski Polka, öğretmeninkine yollandı. Orada onu bekliyorlardı. Kadıncağız 3-4 yere gitmiş, Rogojin'e bile uğramıştı. Hiçbir yerden bir sonuç alamamıştı. Prens anlatılanları sessizce, donuk bir bakışla dinliyordu. Bazen dikkatini topluyor, bazen son derece dalgınlaşıyordu. Bütün aile sonradan onun o gün zaten bir tuhaf olduğuna, her şeyin o anda zaten anlaşıldığına işaret ettiler. Mışkin bir aralık kalkarak ona Nastasya Filipovna'nın odalarını göstermelerini rica etti. Büyük, aydınlık, tavanları oldukça yüksek 2 odaydı. Güzel döşenmişti. Kira da oldukça yüksekti. Prens odadaki eşyayı bir bir gözden geçirmiş, bu da ev sahiplerinin gözünden kaçmamıştı. Masanın üstünde okunmak için kütüphaneden alınmış Madame Bovary romanını gördü. Kitabın açık duran sayfasını kıvırarak işaretledikten sonra kitabı almak için izin istedi. Kütüphaneden alındığını söylemelerini aldırmadan cebine koydu. Açık pencerenin önüne geçerek tebeşirle çizilmiş oyun masasında kimin oynadığını sordu. Ev sahipleri Nastasya Filipovna'nın her akşam Rogojin'le aptal, prafa, değirmenci gibi oyunlar oynadığını söylediler. Oyun kağıtları evde son günlerde Pavlovsk'tan Petersburg'a taşındıktan sonra ortaya çıkmıştı. Rogojin pek konuşkan olmadığı için akşamları Nastasya Filipovna'nın canı sıkılıyor, arada bir ağlıyordu bile. Bir akşam Rogojin kağıt getirmiş, o günden sonra oyuna başlamışlardı. Prens, oynadıkları kağıtlar nerede diye sordu. Kağıtlar bulunamadı. Çünkü Rogojin her akşam yeni bir oyun aleti getiriyor, giderken de yanında götürüyordu. Ev sahibi bayanlar şimdi değil de akşamüstü Rogojin'e bir kere daha giderek kapıyı hızla çalmasını söylediler. Öğretmeninki de Pavlovsk'a giderek Darya Alekseyevna'dan bir şey bilip bilmediklerini öğrenmesini önerdi. Ne olursa olsun yarın neler yapacaklarını kararlaştırabilmek için prensin akşam saat 10'a doğru onları uğramasını rica ettiler. Bütün avutucu, umutlandırıcı sözlere karşın prensin içini derin bir hüzün kaplamıştı. Yoğun bir kederle yürüyerek otele gitti. Tozlu, havasız Petersburg yazı bir cendere gibi sıkıyordu onu. Asık yüzlü, sarhoş halk kalabalığı arasında çevresindekilerin yüzüne boş boş bakarak dolaştı durdu. Otele geldiğinde neredeyse akşam olmuştu. Biraz dinlendikten sonra öğretmeninkilerin önerisine uyarak Rogojin'e gitmeye karar verdi. Kanepeye oturdu, ellerini masaya dayayarak düşünceye daldı. Ne kadar zaman neler düşündüğünü kendi de bilmiyordu. İçi korkuyla doluydu. Korktuğunu acıyla hissediyordu. Aklına Vera Lebedeva'ya gitmek geldi. Sonra da Lebedev'in bu işte bilgisi olmasa bile durumu onun daha çabuk aydınlatabileceğini düşündü. Bir an Hipolit'i, Rogojin'in Hipolit'i ziyaretini hatırladı. Sonunda birdenbire Rogojin'i pek yakında, yaz ayininden sonra burada, parkta gördüğünü düşündü. Koridorda köşeye sinip onu beklerken birdenbire karşısına elinde bıçakla çıkan Rogojin'i görür gibi oldu. Rogojin'in karanlıkta deler gibi bakan gözleri karşısındaydı sanki. Deminden beri onu rahatsız eden düşünce yeniden aklına geldi. Rogojin Petersburg'taysa ve bir zaman için bir yere saklanmışsa nasıl olsa kendisini görmeye geleceğini tahmin ediyordu. Bu geliş belki iyi, belki kötü bir amaçla olacaktı. Ama geleceğine prensin hiç kuşkusu yoktu. Gelince de onu mutlaka burada, bu koridorda arayacaktı. Prens böyle düşünüyor, bu düşüncesinin kesinlikle gerçekleşeceğine inanıyordu. Rogojin'in ona neden ihtiyacı olabileceği, karşılaşmalarının neden zorunlu olduğu yolundaki tahminlerinin dayanağını kendi kendine açıklayabilecek durumda değildi. Prens işler yolunda ise gelmez diye düşünmeye devam etti. Ama kötü bir durum varsa %100 gelir. İşlerin iyi gittiğini de sanmıyorum. Prens böyle bir kanıya vardığına göre Rogojin odasında beklemesi gerekirdi. Ama sanki bu yeni düşünceye katlanamıyormuş gibi şapkasını kaptı, koşarak çıktı. Koridor karanlıkçaydı. Bilinen yere yaklaşırken ya şimdi köşeden çıkıverip yolumu keserse diye düşündü. Ama kimse görünmedi. Prens ana kapıya kadar inerek kaldırıma çıktı. Güneş batar batmaz Petersburg'da tatil zamanlarında hep olduğu gibi sokağa dökülen kalabalığa şaşkınlıkla baktıktan sonra Gorohava'ya doğru yürüdü. Otelin 50 adım ilerisinde birisi dirseğine dokunarak "Lev Nikolayeviç" diye seslendi. "Hadi kardeşim, peşimden gel." Böyle gerekti. Bu Rogojin'di. Prens durup dururken onu az önce otel koridorunda nasıl beklediğini sevinçten kekeleyerek sözcüklerin sonunu getiremeden anlatıyordu. Rogojin beklenmedik bir biçimde "Oradaydım." dedi. Prens söylenene en aşağı 2 dakika geçip anlamı kavrayabildikten sonra çok şaşırdı. Sözdeki anlamı düşününce korktu. Yarım adım kadar önden yürüyen Rogojin'i incelemeye başladı. Rogojin çevresine bakmadan önden yürüyor, farkında olmaksızın gelene geçene yol veriyordu. Prens birdenbire "Otele gittiğine göre neden odamda aramadın beni?" diye sordu. Rogojin durup ona baktı, düşündü, sorusunu iyice anlamamış gibi "Sen buradan doğru eve git Lev Nikolayeviç," dedi.